Ayrım 15.
Buluşmaya 10 dakika erken gelebilmişti bu defa. Belediye otobüsünden inmesi gerekenden 2 durak sonra inmişti ve uygun yerlerde ara sokaklara sapıp yolu uzatarak toplanacakları yere yaklaşıyordu. Tuhaftı. Yusuf'la dün değil sanki bir hafta önce konuşmuş gibiydi. Bir önceki gün olup bitenler ne kadar da geride kalmıştı. Sabahları çok erken kalktığında ya da bazen önemli eylemlerin sonrasında olurdu bu. Sahi ne yapmıştı dün? Hatırlayıp olayları sıraya dizmeye çalıştı. Yusuf'tan Taksim'de ayrılmıştı. Alper'le buluşmaya gitmişti. Ondan bildirim metnini almış, vakit geçirmek için sinemaya gitmek aklına gelmişti. Orada Betül'ü görmüştü. Hakikaten de Betül'le daha dün karşılaşmamışlar mıydı? 2 saate yakın konuşmuşlardı hem. Onunla karşılaşmak Aylin'i sevindirmiş, aynı zamanda içini rahatlatmıştı İlkan'da. Aylar var arayamıyor, arayamadığı için de suçluluk duygusuna kapılıyordu. Lise yıllarından beri en samimi arkadaşıydı Betül. Kolej bitince hukuka başlamış, yolları ayrılmasına rağmen arkadaşlıkları eski sıcaklığıyla devam etmişti. Apolitik yeni yetme dönemlerindeki samimiyetlerinin giderek politik beraberlikleriyle perçinlenmesi başka bir boyut kazandırıyordu dostluklarına. Ne var ki son 1 yıldır çok seyrek görüşebiliyorlardı. Yavaş yavaş bastıran heyecanını yatıştırmak amacıyla Betül'le konuştuklarının dökümünü çıkarmaya çalıştı kafasında. Bir kere neler konuştuklarından önemlisi Betül'ün siyasi anlamda hayli gerilemiş olduğunu sezmişti ve biraz buna üzülmüştü. Gerçi o konuya doğrudan değinmemişlerdi. Ancak bazı sözlerinden, üslubundan, yorum tarzından anlamıştı Aylin durumu. Anlatımında daha bir kendine özgü düşünme gayreti, alışılmış yaklaşım biçimlerine daha bir kayıtsızlık belirmişti. Değişik deyimler kullanıyordu, değişik düşünceler ileri sürüyordu, hatta değişik nidalarla tepki gösteriyordu. Aylin her ne kadar entelektüelliği hakkıyla kullananlara, arkadaşları gibi ön yargıyla tepki göstermese de, kendi düşünce sistemleri üzerine az da bu usulde çeşni katılmasını arzu etse de, bu tarzda düşünmeyi ve konuşmayı biraz entelce bulur ve küçümserdi. Betül'ün bir erkek arkadaşı olduğunu öğrenince ilgiyle üstüne atılmıştı sözün. Oysa konu açıldıkça arkadaşının yaklaşımını bir kez daha yadırgamaktan kendini alamamıştı. Betül romantizmi öldürmüştü. Düşüncesine göre kız erkek ilişkisi hem gerekli hem hoş bir şeydi. Bu ilişkiyi bir arkadaşlığın üzerine bina edilirse bu da aranabilecek en ideal şekildi. Onun ötesinde şeyler beklemek sadece düş kırıklığına neden olurdu. Mutlak sevgi diye bir şey yoktu. En iyi arkadaşlarıyla bile aralarında zaman zaman geçimsizlik çıkabildiğine göre böyle bir ilişkide haydi haydi çıkardı. İş sürekli beraberlik aşamasına gelince var olan duyguların yıpranması kaçınılmazdı. Kendisi arkadaşını sevmiyor değildi. Ama bu sevgi ona her şeyi unutturacak, pembe bulutları tanıştıracak bir duygu değildi. Bu sevgiye tüm bir ömrünü bağlayamazdı. Anladığına göre aralarında bir takım sorunlar vardı. Apaçık belliydi ki ilişkileri Betül'ün sözüne ettiği uyumlu arkadaşlığın üzerine bina edilmemişti. Kendine durumu mazur göstermek için işi genellemelere vuruyordu. Feminist yorumlar katıyordu görüşlerine. Kesin olarak karşı çıkmamıştı ona. Katılmamıştı da. Söylediklerinin belki haklı yönleri vardı. İnsanlar yıldan yıla daha da bencilleşiyor, küçük hesaplar dünyasını itiliyor, soğuklaşıyor, korkaklaşıyor, mıymıntılaşıyordu yaşanan çağda. Ölmeyen şeyler de vardı, kendileri vardı. Kendileri gibi 10 binler, 100 binler, belki milyonlar vardı. Onların düşleri vardı. Düşlerini gerçekleştirmek için çırpınışları ve o sırada yarattıkları güzellikler vardı. Betül'ün deneyimi bir ölçüde olumsuz bir deneyim olabilirdi. İnsanların çoğunun birçok konuda deneyimi olumsuz olabilirdi. İleride kendi deneyimleri de, örneğin hayatına girecek erkekle ilişkisi de olumsuz olabilirdi. Fakat bir takım düşleri, bir takım idealleri yıkmak başka şeydi, gerçekçi olmak başka şey. Bir de Betül'ün arkadaşına sinir olmuştu. Çocuk kendi taraftarlarındandı. Tüm ilericiliğine, devrimciliğine karşın gene de düşünsel anlamda gerici, bir takım feodal bağlantılar taşıyan gelişmemiş bir tipti. Aralarındaki uyumsuzlukları onur sorunu yapıyordu. Kendinin Betül'e benzemesindense Betül'ün kendisine benzemesinde diretiyordu. Pek çok arkadaşın da gözlemlediği gibi insanın siyasi anlamda ilerici olması, yaşama ve insan ilişkilerine de aynı ölçüde ilerici bakmasını getirmiyordu. Bu adam da diğerleri gibi siyaset konusu kapanınca geleneksel bir adam olup çıkıyor. İşine geldiği yerde halk böyle düşünüp böyle yaşıyor. Biz uzayda değiliz. Kendimizi toplumdan soyutlayacak mıyız türünden teorik kılıflar hazırlamaktan geri kalmıyordu. Evlenmeye niyetli olduğu bir kız arkadaşının bulunmasıyla kendini sırtını sağlam duvara vermiş hissediyordu. Betül'ün yanında zaman zaman arkadaşlarına, "Kardeşim, sizin evlenmeye niyetiniz yok mu? Evlenin de hayatınız bir düzene girsin. Yemekti, çamaşırdı, bulaşıktı, şu bekar hayatın sefaletinden kurtulun" türünden sözlerle takılıyor, yarınki birlikte yaşantılarıyla ilgili kötü işaretler sayılabilecek soğuk şakalar yapıyordu keyfinden. Eskiden neşeli, iyimser, aynı zamanda dik başlı bir kızdı Betül. Bu görüşünde onu daha az neşeli ve oldukça karamsar bulmuştu. Kızda her şeyi olduğu gibi kabullenme eğilimi gelişiyordu. Çocuğu beğenmiyorsa bırakabilirdi. Bunu yapmıyorsa, iyi gitmediğini gördüğü noktalarda ağırlığını koyabilir, zorlayıcı olabilirdi. Şu anda ne yapıyordu acaba? Epeyce süredir pratiklere çıkmadığı belliydi. Herhalde uyuyordur. İnsanların çoğu şimdi sıcak yataklarında uyuyor. Bazıları sakin bir günü ilk hazırlıklarını yapmak üzere yataklarından kalkıyor. Bense bu ıssız, buz gibi sokaklardayım. Niye bu katlanılanlar? Betül gibi yavaş yavaş çekilmek nasıl olurdu? Ya da hiç başlamamak. Başlamamak olmazdı. Bilmiyor musun ki içine girip bir havayı koklayanlar onu hiç koklamamış olanlara içten bir acımayla bakarlar. Ya çekilmek? Bir yıl önce bırakanla bir yıl sonra bırakanın 2 yıl sonra ne farkı kalır? Yo, hayır. Sonuna kadar sürdürmeli. Her şeye rağmen. Ama şimdi Necla'ların yerinde olmak isterdim. Tüm gece çay içip gerilla teksiriyle bildiri basmak. Şu anda yorgunluğun tadını çıkarıyorlardır. Belki de yatmışlardır. Askeri grup dağıtılmadan önce işim ne rahattı. Yazık, annemler uslandığımı zannetmişlerdi. Olsun, bu işin zevki de başkadır. Haliç'e inen büyük caddeye çıktı. Buluşmaya 1 dakikası kalmıştı. Büyük inşaat karaltı halinde seçilebiliyordu. Pankartın bir ipi inşaatın tahta perdesine, diğer ucu bitişikteki iş hanının pencere parmaklıklarına bağlanacaktı. Tahta perdedeki çiviler arasında en işe yarayacak olanı bile önceden tespit edilmişti. Nokta sabaha karşı 2 kez izlemeye alınmış, ekiplerin ve askeri devriyelerin geçilmesi ihtimali açısından en uygun zaman 7-10 kala olarak tespit edilmişti. 5 dakika önce inşaat alan içinde toplanacaklardı. Tahta perdenin hemen yanından aşağı doğru hayli dik bir yol sapıyordu. O yola girip perdenin ortalarında bir yerde bulunması gereken aralığı aradı. Evet, oradaydı. Ve başında bir karaltı vardı. Uzaktan tanıdı. Arkadaşlarından biriydi. Yaklaşıp fırçasını attı. "Ne duruyorsun orada? Girsen içeriye." "Necati söyledi, gözcülük yapıyorum." "Gözcülük değil, işaretçilik yapıyorsun. Polis görse seni burada garanti içeriye bakarlar." Birlikte geçitten içeriye süzüldüler. Yapım alanının ortasında çok geniş ve derin bir çukur vardı. Kenarlarda yürüyebilmek için ancak 2-3 metrelik pay bırakılmıştı. O alacakaranlıkta insan bir aşağı düşse bir daha çıkamazdı. İş yarım kalmış olacak ki çevrede ne bir inşaat aracı ne de malzeme göze çarpıyordu. "Merhaba," dedi Aylin. Tahta perdenin iç tarafında ikisi çömelmiş, öbürleri sırtlarını tahtalara vermiş dikilen 4 kişiyi seçiliyordu. Kısa boylu genç Aylin'e yaklaştı. "Her şey hazır," daha sessiz olarak ekledi. "Güvenlik bende." "Tamam, pankart nerede?" "Burada, naylon torbanın içinde." "3 dakika sonra çıkıyoruz, açın pankartı." Pankartı asacak 2 kişi katlanmış bezi açtılar. 4-5 metre boyunda bir patiska üzerine kırmızı boyayla bir slogan yazılmıştı. Altta örgütün imzası bulunuyordu. Bezin altında kısa iplerle bağlanmış 2 bomba taklidi sarkıyordu. Aylin astının nasıl yapıldığını öğrenmiş, bomba taklitlerini özene bezene kendi elleriyle hazırlamıştı. Yine de endişeliydi. Önce pankartlarının bombalarını yandaki evden çıkan pijamalı bir adamın armut gibi koparttığını öğrenmişlerdi. 7-12 vardı. "Önce gözcüler çıksın," dedi Aylin. "Siz önden çıkın. Aman çok dikkatli olun." 2 gözcü harekete geçti. İlki aralıktan çıkmak üzereyken yokuş yukarı tırmanan bir aracın motor gürültüsü sardı ortalığı. "Bekleyin," diye fısıldadı Aylin. Aracın farları çıkacakları aralığı aydınlatıyordu şimdi. Sesinden anlaşıldığı kadarıyla bu bir kamyon olmalıydı. Tahtalara yapışıp çöktüler. Motor sesi yaklaştı, yaklaştı, tam arkalarında araç durdu. Nefes dahi almıyorlardı. Biri ortak korkularını açığa vurdu. "Cemse, susun," diye fısıldadı Aylin. "Şimdi geçer giderler." Bir yandan da düşünüyordu. Bir ihbar olabilir miydi? Necati'nin yüzünden dikkat çekmişlerdi. İnşaata girerlerse kıskıvrak yakalanırlardı. Yandaki iş hanının arkasında üst katları bulundukları yeri olduğu gibi gören bir apartman yükseliyordu. Bazı pencerelerde ışık yanıyordu. Soğuktan ve heyecandan titreyerek baktı yukarıya. Pencerelerde kimse gözüne çarpmadı. Fakat biri baksa, oradan bir işaret çaksa askerlere, saniyesinde üzerlerine binerlerdi. Ne çare, yapılabilecek tek şey sinmek ve beklemekti. Yerler vıcık vıcık çamurdu. Botları bağcıklarına dek çamur içindeydi. Çamurun içi göl olmuştu. Çöktüğü yerde kendini öldürülüp oraya atılmış durumda düşledi. Yanındaki Nezle'ydi herhalde. Burnunu silip duruyordu. Burnuna çöp kokuları geliyordu. Tahta perdenin arkasından yuvarlanan varillerin sesi duyuluyordu. O anda uyandı. Tahta aralıklarından bakabilirdi. Denedi. Bir şey görünmüyordu. "Aralıktan baksana," dedi en uçtakine. "Çöp kamyonuymuş." Hepsi gülmeye başladı. Aylin'i kahkaha krizi tutmuştu. Neden sonra toparlandı. "Gözcüler haydi." Güvenlikçiye döndü. "Onların arkasından ben çıkacağım. Köşeden işareti çakınca önce sen çık. Sen çıktıktan 10 saniye sonra pankartçılar çıkacak. Boş verin 10 saniyeyi. Sizi işaret ederim ben." Aralıktan çıkarken burun buruna geldikleri adamcağızın şaşkın bakışları altında caddeye ulaştı. İçi rahat değildi. Bu yolun başına da bir gözcü koymalıydık. Ah, keşke bir kişi daha olsaydı. Gözcülerden biri aşağıdan, diğeri yukarıdan gelen araçları kollayacaktı. Aşağı gözcü yerine varmıştı. Yukarıda 50 metre kadar ileride henüz açılmamış bir büfenin arkasındaki karaltıda öbürü olmalıydı. Çevreye dikkatle göz atıp işaretini verdi. Necati aralıktan çıktı. Çabuk adımlarla caddeye ulaştı. Pankartın asılacağı yerin karşısında gidiş geliş yönlerini birbirinden ayıran geniş banketteki yüksek park bitkilerinin arasına sindi. Aylin son işareti için biraz bekledi. Aşağıdan peş peşe gelen iki aracın ne olduklarını anlaması gerekiyordu. Kaldırımda yürüyen normal bir vatandaş gibi iş hanının önünden geçti. Arabalardan birinin taksi, öbürünün özel bir otomobil olduğu anlaşılmıştı. Aslında hava oldukça aydınlanmıştı. Fakat araçların parlayan farları kimliklerini gizliyordu. Hanı az geçip geri döndü. Keşke 10 dakika daha bekleyebilselerdi. O zaman tehlikeyi daha yaklaşmadan görebilirlerdi. İnşaatın köşesinde durdu. Bu sefer de yukarıdan gelen aracın geçmesini bekledi. Necati'ye baktı. Çalıların arasında basbayağı görünüyordu. Niye güvenlik almakta ısrar ediyorlardı sanki? Onca otomatik tüfeğe karşı bir çakar almaz ne yapabilirdi? Diğerlerinin biraz gönlünü rahatlatıyor diye taşıyanı riske sokmasına değer miydi? Hay Allah, bir belediye otobüsüymüş, haydi. Elini kaldırıp salladı. İki kişinin bağlanacak iplerinden ve üst kenarlarından tuttuğu salkım saçak pankart çıktı ortaya. Aylin kalbinin göğsünü sarsan gümbürtüsünü yeni duyuyordu. Başından aşağı soğuk bir ter boşandı. İşin en güç yanıydı bu. Eylemin başlamasına ya da ertelenmesine karar vermek. İnsanın elinin ayağının kesildiği o anda elini kaldırmak, haydi demek. Pankartçılar hızla yanından geçtiler. Aylin köşeden ayrılmadı. Pankartın asılacağı noktaya 25-30 adım kadar uzaklıktaydı durduğu yer. Böylece yan yola da gözcülük yapabiliyordu. İpler bağlanmaya başlamıştı. Aşağıdan bir araba geliyordu. Gözcünün olması gereken yana baktı. Oradan bir ses yoktu. Arkasında duyduğu bir araba sesiyle irkildi. İnşaatın yanındaki sokaktan yine bir araba çıkıyordu. Köşeye yaklaşıp tahta perdeyi siper etti kendine. Bu bir Ford minibüse benziyordu. Olamazdı, olamaz. Bu kadar şanssızlık olamazdı. Arkadaşlarına baktı. İş bitmek üzereydi. Biraz daha yaklaşsın dedi içinden. Çok ama çok çabuk bir karar vermesi gerekiyordu. Kaçın diye bağıracak mıydı, yoksa az daha bekleyecek miydi? Haydi bir karar ver, bir karar ver. Banka aracıymış. Oh! Ölmüş de dirilmiş gibi bir sevinç duydu içinde. 10-15 saniye sonra iş bitiyordu. 10 saniye daha geçseydi. Hadi bir 10 saniye daha. Tiz bir ıslık sevincini yarıda kesti. Ardından bir ıslık daha. Sesin geldiği yöne yukarıya baktı. Neden ıslık çalıyor? Çıkanın banka arabası olduğunu anlayamadı mı? Ekip sandı herhalde. Aman! Büfenin biraz önünde duran askeri aracı o anda gördü. Arkasından askerler atlıyordu. Tiz sesiyle "Kaçın!" diye bağırdı. Necati ve iki pankartçı aşağıya doğru fırlamışlardı bile. Aralarındaki uzaklık çok fazlaydı arkadaşlarıyla. O yana kaçamazdı. Yan yoldan var gücüyle koşmaya başladı. Koştu, koştu, koştu. Yol kıvrımlar yaparak yan sokaklarla kesişerek devam ediyordu. Caddeden silah sesleri geliyordu. Nefes nefese kalmıştı. Göğsü yanıyor, midesi bulanıyordu. Öğürdü, hiçbir şey çıkmadı. Arkasına baktı. Peşinde askerler yoktu. Durdu, kenara çöktü, bir kez daha öğürdü. Ağzına acı sular geldi. Yoldan gelip geçenleri görmüyordu bile. Yine baktı arkasına, doğruldu, koşar adım devam etti. Yol az ötede başka bir caddeye açılıyordu. Önceki caddeye paralel fakat eğimsiz bir caddeydi bu cadde. İki yanda çok sayıda banka, idare merkezleri ve resmi daireler sıralıydı. Çevre tenha sayılmazdı. Kaldırımlarda seyrek de olsa insanlar yürüyor, sık sık arabalar geçiyordu. Henüz kurtulmuş sayılmam. 500 metre yürüdün mü Karaköy'e çıkarım. Orası kalabalıktır. Karaköy'e çıktın mı sıyrıldım demektir. Hava aydınlanmış sayılırdı artık. Gelip geçen birkaç kişinin kendisine tuhaf tuhaf baktıklarını fark etti. Adımlarını yavaşlattı. Yüzü kızarmış olmalıydı ve ter fışkırıyordu. Karşıdan hızla bir ekip arabası geliyordu. Aldırma dedi kendi kendine. Araba Aylin'e yaklaşınca yavaşladı. O hiç istifini bozmadı, devam etti. Arabanın arkasında az ötede durduğunu duydu. Sakin ol dedi içinden. Bankalardan birine gelmiştir. Burada güvenlik tedbirleri çok sıkı, bilmiyor musun? Minibüs geri geri hızla yaklaştı. Birilerinin atladığını işitti arabadan. Biri bağırdı. Kıpırdama, olduğun yerde kal. Bakmadı bile arkasına. Sana söylüyoruz ulan kaltak. Biri omuzuna yapıştı. Gir çabuk şu arabaya. Bağırmaya başladı Aylin. Siz kim oluyorsunuz? Bırakın beni. Beni biriyle karıştırıyorsunuz. Bırak, bırak kolumu. Ellerinde otomatik silahlar taşıyan iri kıyım sivillerden biri arabanın açık kapısına doğru savurdu Aylin'i. Bu muydu? Evet, buydu bu. Bırakın beni. Ne zannediyorsunuz kendinizi? Kafasına inen bir yumruk ona minibüsün döşemesine yapıştırdı. Pankart asarmış kancık. Pankart nereye asılır şimdi gösteririm ben sana. Yattığı yerden doğrulmaya çalışırken kapıların kapandığını duydu. Araba hızla kalktı. Biri saçlarına yapışıp kaldırdı, arka koltuğa fırlattı onu. Birkaç banka müstahdemi ve yoldan geçmekte olan 3-5 kişi şaşkın ve suskun arabanın arkasından baka kaldılar. 10. Okula giden yol, bir yanı büyük bir parka komşu, ağaçlıklı geniş bir caddeydi. Bu yolu, bu yolda yürümeyi çok severdi Bedri. Yıllardır ne olaylar yaşamış, neler görmüştü üzerinde. Okula yeni başladığı aylarda Anadolu'dan gelmiş toy bir delikanlı olarak o büyük, soğuk taş binada o gürültülü, hareketli kalabalığın içine dalmadan önce yüreği yalnız, garip ve ürkekken ona daha bir yakın, daha bir dost, yine de biraz kibirli gelen, geniş kaldırımları hızlı hızlı yürüyen üniversitelilerle ürperen, kapkara kaymak gibi asfaltlı, ağaçlıklı geniş yol. Sicim gibi yağan yağmur altında parkalarının kapüşonlarını başlarına çekmiş, çabuk ve sağlam adımlarla meydana doğru yürüyüşe geçmiş binlerce çift ayağın, ıslak asfalt üzerinde çıkardığı cesaret verici, galeyana getirici, uğultulu patırtının, birden patlayan tok sloganlarla duyulmaz olduğu kenarlardaki ağaçların da, yürüyenlere katılmak istercesine çırpındığı dipdiri, yaşam dolu cadde. Birkaç ayda alışmış, evinin önünde olduğu kadar rahat hissetmeye başlamıştı içinde kendini. Arkadaşlarıyla kaygısızca dolaştığı, banklarında oturup hararetli tartışmalara daldığı günleri anımsadı. Güneşli bahar günlerinde çevrede aşıkların dolaştığı, kuş sesleriyle şenlenen parkın gündüz gözüyle afişlemeye çıkmak için toplanan kızlı erkekli gruplarla renklendiği anları. arkadaşının tabutu başında şu duvarın üstünden yaptığı konuşmayı. Hava oldukça soğuk ve rüzgarlıydı. Buna rağmen kafası anılara dalmıştı. Acele etmek istemiyordu. Oysa az sonra sınava girecekti. Önce az buçuk çalışkan bir arkadaşını bulmak ve onun yakınında bir yere oturmayı ayarlamak zorundaydı. Bu sınav son hakkı değildi. Fakat durumu sallantıda sayılırdı. Üstelik önceki sınav dönemi 33 alıp kaldığı zamanki kadar bile çalışmamıştı. Mutlaka birini bulurum diye düşündü. Bulamazsam ne çıkar sanki? Böyle şeyler içinde kendimi sıkarsam halim duman demektir. Yoldakilerin çoğu kendisi gibi büyük bir taş binaya yürüyor, ortadaki büyük kapıdan girip kayboluyordu. Kapının başında yine askerler, polisler vardı. Dikkat etti. Herkesten kimlik sormuyor, arada bazılarını kontrol için seçiyorlardı. Merdivenlerin başında bir polisle bir çavuşun arasından geçti. Kapının önünde kimliklere bakan iki polis daha dikiliyordu. Önündeki kızı durdurup kimliğini incelediler. Bedri'ye bir şey sormadılar. Büyük salona girip sağdaki koridora ilerlediğinde karşıki merdivenlerin başında iki meslektaşıyla konuşan tanıdık bir polisin kendisine baktığını fark etti. Geçmişte çok sürtüşmeleri olmuştu bu adamla. Nefret ederdi herkes ondan. Ellerinden gelse bir kaşık suda boğarlardı. Doğal ki o da kendileri hakkında aynı şeyleri hissediyor olmalıydı. Aldırmadı. Amfiye doğru yürüdü. Bedri. Bildik bir sesti duyduğu. Döndü, eski dostu kendisine doğru geliyordu. Bedri yahu, biz de kaç gündür seni bekliyorduk. Ortalarda hiç gözükmüyorsun. Bozuk doğu şivesi ve genizden gelen bir sesle konuşuyordu adam. Bedri ilgisiz ve yukarıdan bakan bir yüzle cevap verdi. Niye gözükecekmişim ki? İmtihan dönemindeyiz. İmtihanım olmayınca elbette gelmeyecektim. Boşuna aramışsınız. Bir evrakın vardı bizde. Bir dakika karakola gel de tebliğ edelim şunu. Esmer, iri kemikli ama zayıf, sarkık bıyıklı biriydi. Beceremese de olağanüstü durumlar dışında son derece candan ve nazik bir tavır içinde olmaya çalışırdı. Bu mütebessim ve kibar ifadenin altında neler yattığını iyi bilirdi Bedri. Hele şimdi iyice endişelenmişti. Adamın sarı gözleri ışıl ışıldı ve yüzünden ilkel bir mutluluk akıyordu. Ne evrakıymış bu? Bakmadım. Gel birlikte bakalım. İnşallah önemli değildir. Bedri düşünceli saatini gösterdi. Bak, şimdi imtihanım var. 5 dakika kalmadı. Şu sınav bitsin, ben karakola gelirim. Yandan konuşmayı izleyip kötü bakan öbür polis sabırsızdı. Koluna yapıştı. Aa, uzun etme hemşerim. Gel dediysek adam gibi gel. Hadi bakalım. Bedri kolunu kurtarmaya çalışırken sesini yükseltti. Dursana be, ne yapıyorsun sen? Çek elini üstümden. Bir polis daha o tarafa koştu. O da öbür kolundan kavrayıp asılmaya başladı. Eski dost araya girdi bu sefer. Öbür ikisini yatıştırdı. Sinirlenmeyin, sakin olun. Bir şey yok, bir şey yok. Bırakın kollarını. Kendi gelecek zaten. Haydi bakalım aslanım, dedi Bedri'ye. Omuzundan hafifçe itti. Sen de mesele yaptın ha? Kanı beynine çıkmıştı Bedri'nin. Bak sen şu küstaha diye köpürdü. Herif hepten şımarmış. Eskiden böyle konuşacaktı yüzüme karşı da görecekti gününü. Ulan bir çakacaksın suratının üstüne ağız burun yamaçsın. Yazıklar olsun bize. Düştüğümüz hallere bak. Ama hemen o an topladı kendini. Daha mantıklı düşünmeye başladı polislerin arasında götürülürken. Adamların bu derecede saldırganlaşmasının bir nedeni olmalıydı. Bu seferki durum ciddiydi galiba. Tanıdık polise döndü. Bu imtihan benim için çok önemli. Son hakkıma giriyorum dedi yumuşak bir sesle. Kimliğimi vereyim size. Çıkışta nasıl olsa karakola gelirim. Ya da biriniz kapıda beklersiniz ha? Amfiye bir girebilsem herifleri atlatırım diye düşünüyordu. Niyeti oldukça yüksek de olsa açık pencerelerden birinden atlayıp kaçmaktı. Amma konuştum be dedi hiddetli polis. Bunlara kibarlık yaramaz arkadaş. Bak bir iki iyi laf ettin diye bizi uşağı zannetmeye başladı. Kapıda bekleyecekmişiz de herif imtihanını bitirecekmiş. Tanıdık olan iki tarafa da uzun etmeyin der gibi başını salladı. Tamam tamam. Mesele çıkarmadan gel bizimle. Zaten 2 dakikalık bir iş. Sonra nereye istersen gidersin. Yüzü kıpkırmızı oldu Bedri'nin. Biz o 2 dakikaları biliriz diyor homurdandı. Bir yandan da kendine kızıyordu. Böyle adamlara rica minnet etmişti. Sonra savunmaya çalıştı kendini. Minnet etmek değildi bu. Bir oyun oynamaya kalkmıştı, adamlar yutmamıştı. Gidecekti mecburen. Sola giren, koridorda epeyce yürüdükten sonra okulun daha az kullanılan ikinci bir ön kapısı vardı. Kapının iç tarafında sağda cam bölmeli üç oda karakol olarak kullanılıyordu. Bizimkilerden biri görse bari de tedbir alsalar. Hiç olmazsa tanıdık birine rastlasam. Kötü talih hiçbir tanıdığa rastlamadı Bedri. Koridorun bu tarafı hayli ıssızdı. Karakola girerken merak içindeydi. Nedir acaba? Bir mahkeme çağrısı mı? Kesinleşmiş bir hüküm mü? Sürüncemede hangi mahkemem var? 2 yıl önceki şu polis dövme olayı. O işe katılsam canım yanmaz. Başıma bela oldu. Başka bir şey olabilir mi?